Ayrım 30. 54. Ölüler Şehri. İki tarafında belirli aralıklarla yerleştirilmiş görkemli ağaçlar bulunan geniş ve düz yollar. Büyük bloklar, yüksek yapılar, kaygan ve siyah taştan mezarlar. Ay ışığının aydınlattığı gecede mezarlığın bu bölümü çimenlerle kaplıydı. Büyük bir şatafat, gereksiz bir alan israfı söz konusuydu. Havada bir Noel kokusu vardı. Her şey billurlaşmış, gecenin karanlığının oluşturduğu kubbeyle sarmalanmış gibiydi. Küçük mezar taşlarının altında her yere kar taneleri serpiştirilmişti sanki. Gambetta Meydanı'nın yakınındaki Perlaşa Sokağı'na açılan girişten mezarlığa girmişlerdi. Anna, ana kapı hizasında uzanan çörten boyunca Matilde kılavuzluk etmiş, sonra bölme duvarlarının demir parmaklıkları arasında ona yol göstermişti. Mezarlığın içindeki yokuştan iniş çok daha kolay olmuştu. Elektrik kabloları taşlarla birlikte ilerliyor, onlara yol gösteriyordu. Şimdi yabancı askerler sokağına tırmanıyorlardı. Ay ışığında mezarlar ve mezar taşları çok net olarak ayırt ediliyordu. Bir bunker 14-18 savaşı arasında ölen Çekoslovak askerlere ayrılmıştı. Beyaz bir taş anıt Belçikalı askerlerin anısına dikilmişti. Matilt yamacın kenarındaki iki bacalı büyük yapıyı görünce her şeyi anladı. Gri tozun arasında biraz da beyaz toz. Kolumbaryum, yani ölülerin küllerinin saklandığı mahzen. Tüm ahlak kurallarını hiçe sayarak Anna, kaçakçı kadın, eroinini urnaların, yani ölülerin küllerinin konduğu vazoların arasına saklamıştı. Gecenin bu yarı karanlığında bina, geniş kubbesi, krem ve altın rengiyle bir camiyi andırıyordu. Bacaları ise sanki birer minareydi. Etrafındaki dört uzun yapıyla beşli bir küme oluşturuyordu. Bahçeye girdiler. Biraz ötede Matilt, çiçeklerle ve sepetlerle süslü dehlizleri görebiliyordu. Üzerine renkli yazılar ve mühürler kazınmış mermer sayfaları düşündü. İncin top oynuyordu. Görünürde bekçi de yoktu. Anna bahçenin dip tarafına doğru ilerledi. Çalıların arkasına gizlenmiş bir mahzenin merdivenine ulaştı. Basamakların dibindeki dökme demirden kapı sürgülüydü. Birkaç saniye boyunca içeri girmek için başka bir yol aradılar. Araştırmalarını sürdürürken duydukları kanat çırpma sesleriyle başlarını yukarı kaldırdılar. Güvercinler 2 metre yükseklikteki bir çatı penceresinin içine büzüşmüş çırpınıyordu. Anna bu oyuğun boyutlarını kestirebilmek için birkaç adım geri gitti. Sonra ayaklarını kapının metal süslemelerinin arasına soktu ve tırmandı. Birkaç saniye sonra Matilt kırılan camın sesini duydu. Hiç düşünmeden aynı yolu izledi. Tepeye ulaştığında kırılan vasistastan içeri süzüldü. Tam zemine ulaşmıştı ki Anna elektrik düğmesini açtı. Kolumbaryum oldukça büyüktü. Kare yuvaların çevresinde yer alan granit galeriler karanlığa gömülüydü. Düzenli aralıklarla yerleştirilmiş lambalar çevreye belli belirsiz bir aydınlık veriyordu. Matilt yuvalar boyunca ilerledi. Ayaklarının altında tünellerle dolu 3 kat daha vardı. İnsan kendini bir yeraltı şehrinin merkezinde hissedebilirdi. Anna merdivenlere yöneldi. Matilt de onu izledi. Aşağıya doğru indikçe bir havalandırma sisteminin vızıltısı "Ben buradayım" diyordu. Her merdiven sahanlığında bir tapınak, dev bir mezar duygusu bütün ağırlığıyla kendini hissettiriyordu. İkinci bodrumda Anna sağ taraftaki yola saptı, siyah ve beyaz kare kapakları olan yüzlerce mezar yuvası vardı. Matilt çevresine tuhaf gözlerle bakıyordu. Kimi kez bir ayrıntı gözüne çarpıyordu. Yere bırakılmış, alüminyum folyoya sarılı taze çiçeklerden oluşan bir buket, bir mezar yuvasını diğerlerinden farklı kılan bir süsleme. Tıpkı serigrafi tekniğiyle mermer yüzeye basılmış, kıvırcık saçlı, esmer tenli bir kadının yüzü gibi. Mezar taşında şunlar yazılıydı. Sen daima buradaydın, daima burada kalacaksın. Ya da biraz daha ileride basit bir alçı levha üzerine yapıştırılmış gri bir çerçeve dizisi olan bu fotoğraf gibi. Altında şöyle bir yazı vardı. O ölmedi, burada uyuyor. Sen Luke. Burası, dedi Anna. Oldukça geniş bir mezar yuvası koridoru kapatıyordu. Kriko, diye bağırdı. Matilde omuzuna çaprazlamasına astığı çantayı açtı ve aleti çıkardı. Seri bir hareketle Anna, Kriko'yu mermerle duvarın arasına soktu, sonra bütün gücüyle levyeye yüklendi. Kapağın yüzeyinde ilk çatlak oluştu. Mermer bloğun alt kısmına doğru yeniden bastırdı, kapak iki parçaya ayrılarak yere düştü. Anna, Kriko'yu bir çekiç gibi kullanarak yuvanın dip tarafındaki alçı bölmeye vurmaya başladı. Kırılan parçalar havada uçuşuyor, saçlarına takılıyordu. Çıkan sesleri aldırmadan inatla vuruyordu. Matilde artık nefes almıyordu. Gürültünün Gambetta meydanından duyulduğunu sanıyordu. Bekçiler onları yakalamadan önce ne kadar zamanları vardı acaba? Yeniden sessizlik oldu. Beyaz bir dumanın arasından Anna mezar yuvasına daldı ve molozları temizledi. Duvar boyunca bir yığın toz birikti. Birden arkalarında bir metal şıngırtısı işittiler. İki kadın da aynı anda döndü. Ayaklarının dibinde alçı döküntülerinin arasında metal bir anahtar parlıyordu.
Bununla dene, zaman kazanırsın.
Alabroz saçlı bir adam galerinin girişinde duruyordu. Silüeti damalı zemin üzerine yansıyordu. Sanki sudan yeni çıkmış gibi ter içindeydi. Pompalı tüfeğini onlara doğrultup sordu.
Nerede?
Vücudunu sıkan buruş buruş bir pardüsü giymişti ama bunun onun kadınlar üzerindeki hakimiyetine en ufak bir etkisi yoktu. Lambanın ışığıyla bir kısmı aydınlanan yüzünde acımasız bir ifade vardı.
Nerede? Diye tekrarladı.
Bir adım ilerlemişti. Matilde kendini kötü hissediyordu. Midesine kramp girmiş, bacakları güçsüzleşmişti. Düşmemek için bir mezar yuvasına tutunmak zorunda kaldı. Burada bir oyun oynanmıyordu. Ne bir atış müsabakası, ne bir triatlon, ne de riskleri önceden hesaplanmış bir yarışma söz konusuydu. Ölebilirdi. Evet, hem de hiçbir şey yapamadan. Davetsiz misafir biraz daha ilerledi, kararlı bir hareketle tüfeğinin mekanizmasını kurdu.
Kaltak, uyuşturucu nerede?
55. Pardösülü adam silahını ateşledi. Matilde kendini yere attı. Zemine temas ettiği anda adamın tüfeğini daha yeni ateşlediğini gördü. Alçı molozlarının arasında yuvarlandı. İşte o esnada ikinci gerçek kafasına dank etti. İlk olarak ateş eden Anna'ydı. Otomatik tabancasını mezar yuvasının içine saklamış olmalıydı. Etraf silah sesleriyle çınlıyordu. Matilde bir köşeye büzüldü, kafasını ellerinin arasına almıştı. Tepesinin üstündeki mezar yuvaları parçalanıyor, kırılan urnalar ve içindeki küller etrafa saçılıyordu. Küller üzerine dökülünce bağırmaya başladı. Galerinin içini gri bir duman bulutu kaplamıştı. Kurşunlar havada vızıldıyor, çarptıkları yerden sekiyordu. Toz bulutlarının arasından mermer köşelere çarpan mermilerin çıkardığı kıvılcımları, molozlardan seken mermileri, yerde yuvarlanan, arkalarında gümüş parlaklığında izler bırakarak yerde zıplayan urnaları görüyordu. Koridor, altın ve demir karışımı bir cehennemi andırıyordu. Biraz daha büzüldü. Kurşunlar vazoları parçalıyor, çiçekler etrafa dağılıyordu. Kurşun isabet eden urnalar kırılıyor, içleri bir anda boşalıyordu. Yerde sürünmeye başladı, gözleri kapalıydı. Her silah sesinde irkilip sıçrıyordu. Birden silah sesleri kesildi. Matilde olduğu yerde kaldı, gözlerini açmak için birkaç saniye bekledi. Hiçbir şey göremedi. Galeri bir volkan püskürmesi sonrasını hatırlatıyordu. Etraf küllerle kaplıydı. Pis bir barut kokusu molozlara karışıyor, nefes almayı zorlaştırıyordu. Matilde yerinden kımıldamaya cesaret edemedi. Bir ara Anna'ya seslenmeyi düşündü ama vazgeçti. Katilde yerini belli etmeye gerek yoktu. Tüm bunları düşünürken bir yandan da elleriyle vücudunu yokladı, yaralanmamıştı. Yeniden gözlerini kapattı ve dikkat kesildi. Çevresinde ne bir soluk sesi ne de inleme duyuyordu. Hala düşmekte olan birkaç molozdan çıkan gürültünün dışında başka bir ses yoktu. Anna neredeydi? Adam neredeydi? Yoksa ikisi birden ölmüş müydü? Bir şeyler görebilmek amacıyla gözlerini kıstı, sonunda 2-3 metre uzaktaki bir lambadan yayılan solgun ışığı gördü. Onar metre aralıklarla yerleştirilmiş bu lambaların kolombaryumun içindeki yolu aydınlattığını hatırlıyordu. Ama gideceği yol hangisiydi? Koridorun girişindeki yol olabilir miydi? Çıkış hangi taraftaydı? Sağda mı yoksa solda mı? Öksürmemek için büyük bir çaba sarf etti. Tükürüğünü yuttu, sonra gürültü etmeden bir dirseği üzerinde doğruldu. Sol tarafa doğru dizlerinin üzerinde ilerlemeye başladı. Molozlara, yere saçılmış mermi kovanlarına değmemeye, vazolardan dökülmüş sulara basmamaya gayret ediyordu. Birden önünü bir sis bulutu kapladı. Baştan ayağa gri bir gölge yolunu kesmişti. Katil! Bağırmak istedi ama bir eli ağzını kapattı. Matilt ona bakan gözlerdeki ifadeyi okudu. Bağırırsan ölürsün. Bir tabancanın namlusu boğazına dayandı. Dehşet içinde gözlerini kırpıştırarak anladığını belirtti. Adam yavaşça ellerini Matilt'in ağzından çekti. Hala yalvaran gözlerle katile bakıyor, onun kendi üzerindeki hakimiyetini kabul ettiğini anlatmaya çalışıyordu. Aynı esnada iğrenç bir duygu tüm bedenini sardı. Başına ölüm korkusundan çok daha kötü bir şey gelmişti. Altına yapmıştı. Büzgen kasları gevşemişti. İdrar ve dışkı bacaklarının arasından akıyor, naylon çoraplarını ıslatıyordu. Adam onu saçlarından yakaladı ve yerde sürüklemeye başladı. Matilt bağırmamak için dudaklarını ısırıyordu. Vazoların, çiçeklerin ve insan küllerinin arasından duman tabakasının içinden geçtiler. Birkaç kez galerilerin içinde dolandılar. Hala yerlerde sürüklenen Matilt tozların üstünde bir iz bırakarak kayıyordu. Bacakları yere çarpıyor ama bu çarpmalardan en ufak bir gürültü dahi çıkmıyordu. Ağzını açtı ama bir ses çıkarmaya muvaffak olamadı. Hıçkırıyor, inliyor, dudaklarının arasından hırıldar gibi sesler çıkarıyordu ama toz her şeyi emiyordu. Tüm acısına rağmen sessiz kalmanın kendisi için daha iyi olacağını anlamıştı. En ufak bir gürültüde adam onu öldürebilirdi. Basamak ilerleyişlerini yavaşlatmıştı. Bir an için adamın ellerini gevşettiğini hissetti. Sonra onu yeniden saçlarından sıkıca kavradı ve birkaç basamak boyunca yukarı doğru sürükledi. Matilt tüm vücudunun kasıldığını hissetti. Başından bel kemiğine kadar büyük bir acı dalgası yayıldı. Sanki yüzünün derisini cımbızla çekiyorlardı. Ağırlaşmış, ıslanmış, sidik ve bok kokan bacakları hala çırpınıyordu. Kalçalarının, uyluklarının bokla sıvanmış olduğunu hissediyordu. Yeniden durdular. Bu duraklama sadece bir saniye sürdü ama bu yeterli olmuştu. Matilt ne olup bittiğini görmek için hafifçe doğruldu. Anna'nın gölgesi gri toz dumanının içinde karaltı halinde duruyordu. Katil gürültü etmeden silahını ona doğru çevirmişti. Matilt son bir gayretle Anna'yı uyarmak için dizlerinin üzerinde doğruldu. Artık çok geçti. Adam tetiğe bastı, silah büyük bir gürültüyle ateş aldı. Ama düşündüğü şey olmadı. Silüet binlerce parçaya bölündü ve küllerin üzerine dolu gibi yağdı. Aynı esnada adam uluduğu Matilt kendini kurtardı ve yan tarafa devrildi. Basamakların dibine kadar yuvarlandı. Düşerken ne olup bittiğini anlamıştı. Katil, Anna'ya değil, kendi aksini gördüğü tozdan kir içinde kalmış camlı bir kapıyı ateş etmişti. Matilt sırt üstü yere çarptı ve o anda gördüğü şeye inanmakta zorluk çekti. Ensesini zemine vurduğu sırada tozdan grileşmiş gerçek Anna'nın tavan penceresinin içine gizlenmiş olduğunu fark etti. Onları orada, ölülerin üstünde bekliyordu. Tam o esnada Anna sıçradı, sol eliyle bir mezar yuvasına tutunarak bar gücüyle adamın üzerine atladı. Diğer elinde kırık bir cam parçası vardı. Keskin kenarı adamın yüzüne saplandı. Katil silahını ona yönelttiği anda bıçak gibi kullandığı cam parçasını geri çekmişti. Ardından da ikincisi. Anna hala saplamaya devam ediyordu. Kırık cam parçası şakağa girdi ve tuhaf bir ses çıkararak eti parçaladı. Başka bir mermi havada vızıldadı, Anna onu duvara yapıştırmıştı. Alın, şakaklar, ağız, Anna önüne gelen yere saplamaya devam ediyordu. Katilin suratı parçalanmış, her yerinden kan fışkırıyordu. Adam sendeledi, silahını düşürdü. Sanki katil arıların saldırısına uğramış gibi çırpınıyordu. Anna son darbeyi indirmeye hazırdı. Bütün ağırlığıyla adama çullandı. Yere yuvarlandılar. Kırık cam parçasını adamın sağ yanağına sapladı, bar gücüyle bastırdı, yanağı boydan boya parçaladı, artık diş etleri görünüyordu. Matilt dirsekleriyle destek alarak yerde sırt üstü sürünüyordu. Gözlerini bu vahşi mücadeleden ayırmadan bağırıyor, çığlık atıyordu. Anna sonunda elindeki cam parçasını bıraktı ve doğruldu. Adam kül yığınının içinde ellerini kollarını şuursuzca hareket ettirerek göz çukuruna saplanmış camı çıkarmaya çalışıyordu. Anna tabancayı yerden aldı ve can çekişmekte olan adamın kollarını iki yana açtı. Göz çukurundaki cam parçasını yakaladı ve bir burgu gibi döndürerek biraz daha bastırdı. Matilde bu sahneden gözlerini kaçırmak istedi ama başaramadı. Anna tabancanın namlusunu fırın gibi açık ağzın içine soktu ve tetiği çekti.